Ayrım 14, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 146. 1941, New York, bir kamuoyu yaratıcısının portresi. Başlangıçta pek az sinema Citizen Kane'i göstermeye cesaret edebiliyor. Bu filmde Orson Welles, William Randolph Hearst'e aşırı benzeyen, iktidar hırsıyla başı dönmüş bir adamın öyküsünü anlatmaktadır. Hearst, 18 gazete, 9 dergi, 7 şato ve de epeyce insanın sahibidir. Kamuoyunu çalkalamakta uzman sayılır. Uzun ömründe savaşlar kışkırtıp iflaslar körüklemiş, servetler yaratıp yıkmış, kimilerini putlaştırırken kimilerinin adına silinmez lekeler sürmüştür. En parlak icatları arasında karalama kampanyalarıyla dedikodu köşelerini sayabiliriz. Onun en sevdiği şeye, belden aşağı vurulan sıkı yumruklara en uygun birer araç. Birleşik Devletler'in bu en güçlü kamuoyu yaratıcısına göre gerçek insan sayılabilecek tek ırk beyaz ırktır. Zaferi en güçlünün kazanması kaçınılmazdır. Gençler arasındaki aşırı alkol tüketiminden komünistler sorumludur. Japonlar da doğuştan hain ve satılmıştır. Japonlar Pearl Harbor'daki deniz üssünü bombaladığında Hearst'ın gazeteleri zaten yarım yüzyıldan beri sarı tehlikeye karşı kesintisiz uyarı tamtamları çalmaktaydılar. Şimdi Birleşik Devletler Dünya Savaşı'na katılıyor. 1942 New York, Kızıl Haç kara kan kabul etmiyor. US askerleri savaş cephelerine doğru yola çıkıyor. Askerlerin birçoğu beyaz subayların komutasında siyahilerdir. Hayatta kalanlar yurda dönecekler. Siyahiler gene her yere arka kapıdan girecek ve güney illerinde beyazlardan ayrı olarak yaşayıp ölecekler. O zaman bile ayrı mezarlıklara gömülecekler. Siyahların beyaz dünyaya, hele hele beyaz kadınların yatak odasına adım atmamasını Kukuletalı Ku Klux Klan üyeleri sağlayacak. Savaş siyahları kabul ediyor, hem de yüz binlercesine. Gel gelelim, Kızıl Haç hayır. Kızıl Haç kan verme yoluyla ırkların karışması olasılığına karşı plazma bankalarının kara kan almasını yasaklıyor. Hayat icatçısı Charles Drew'un araştırma ve deneyleri sayesinde kanın biriktirilebilmesi en sonunda gerçekleşmiş. Onun sayesinde plazma bankaları Avrupa savaş alanlarında can çekişen binlerce askeri yaşama döndürmekte. Kızıl Haç siyahların kanını geri çevirme kararı alınca Kızıl Haç plazma servisinin direktörü olan Charles Drew görevinden istifa ediyor. Drew siyahtır. 1942, Oxford, Mississippi, Faulkner. Çürümeye yüz tutmuş eski bir malikanenin sütunlu sundurmasında, sallanır koltuğunda William Faulkner piposunu tüttürerek kulağına hortlakların fısıldadıkları gizleri dinliyor. Büyük çiftlik sahipleri Faulkner'a saltanatlarını ve korkularını anlatıyorlar. Bu kişilerin en büyük karabasanı ırkların birbirine karışmasıdır. Onlara göre tek bir damla kara kan, ufacık bir damla bile olsa, taşıyanın bütün hayatını zindan eder ve ölümden sonra da cehennemin alevlerini körükler. Eski güneyin cinayetten doğmuş, cinayete yazgılı hanedanları, siyahlığın en ufak bir gölgesinden bile ürperip tiksinerek, kaygıyla kendi alacakaranlıklarının solgun görkeminin üstüne titriyorlar. Bu beyefendiler soylarının katıksızlığını sürüp gideceğini umuyorlar. Anıları sönükleşmiş ve Lincoln'ın tepelediği atlıların borazanları artık yankılanmaz olmuş olsa bile. 1942, Hollywood, Bright. Hollywood yok olmanın eşiğindeki insanlığın uykularını kaçıran korkunç bekleyişi tatlı rüyalara dönüştüren filmler üretiyor. Hitler'in Almanya'sından sürgün edilen Bertolt Brecht bu uyku hapı endüstrisinde çalışmaktadır. Kendi ülkesinde insanların gözünü dört açmayı amaçlayan bir tiyatro kurmuştu. Şimdi ekmek parasını United Artists stüdyolarından çıkarıyor. Hollywood için 9'dan 5'e çalışan ve en büyük gerzeklikler kotasını doldurabilmek için yarışan sayısız yazardan biri. Bir gün Bright bir Çin dükkanından 40 sente şans tanrısının minik bir biblosunu alıp çalışma masasının üstüne koyuyor. Ona şans tanrısının zehir verilince dudaklarını şapırdattığını söylemişlerdir de. 1942 Hollywood, güneydeki iyi komşular. Birleşik Devletler'le birlikte savaşa giriyorlar. Gün demokratik fiyatlar günüdür. Latin Amerika ülkeleri savaşa ucuz ham madde, ucuz yiyecek ve birkaç tane de asker sağlıyorlar. Sinema bu ortaklaşa davayı göklere çıkarıyor. İspanyolca ya da Portekizce söylenen şarkılarla bezenmiş, danslı Güney Amerika gösterileri hemen hemen hiçbir filmden eksik olmuyor artık. Donald Duck da Brezilyalı bir arkadaş ediniyor. Jose Carioca adındaki papağan. Pasifik adalarında ve Avrupa'nın savaş alanlarında Hollywood Adonisleri Japonlarla Almanları toptan silip süpürüyorlar. Ve bu Adonislerin birçoğunun yanı başında simpatiko, haylaz, biraz da aptal bir Latin arkadaş var. Sarışın kuzeyli kardeşine hayran olan bu Latin, onun yankısı ve gölgesi olarak hizmet veriyor. Sadık hempası, şen şarkıcısı, ulağı ve aşçısı olarak. 1942, Maria Bartzola Pampa, üretim giderlerini azaltmanın Latin Amerikanca bir yöntemi. Bolivya her zamanki gibi yarı aç, ürettiği tenekeyi her zamanki fiyatının onda birine satarak dünya savaşının bedelini ödeyen ülkelerden biridir. Bu cazip indirimi maden işçileri sağlıyor. İşçilerin ücreti yoka yakından resmen yoka iniyor. Ve bir hükümet kararı işçiyi namlu ucunda işbaşı yapmaya zorlayınca grevler başlıyor. İkinci bir karar grevleri yasaklıyorsa da durduramıyor. Bunun üzerine Başkan Enrique Peñaranda orduya sert ve etkin önlemler alması için emir veriyor. Madenlerin kralı olan Patiño da kendi emrini veriyor. Yolunuzdan şaşmadan eylemi sürdürün. Yardımcıları Aramayo ile Hochschild de onay veriyorlar. Makineliler saatlerce ateş kusuyor ve yerler ölülerle kaplanıyor. Patiño madenleri tabutların bazılarının parasını veriyorsa da tazminat ödemekten kurtuluyor. Makineli ateşiyle ölmek iş kazasından sayılmaz ki. 1943, Sans Souci, Carpentier. Alejo Carpentier, Henry Christophe'un mülkünü keşfediyor. Kübalı yazar bu azametli kalıntıları geziyor. Aşçılık yapan bir köleyken Haiti'ye hükümdar olan, sonra da her zaman boynunda taşıdığı altın kurşunla kendini vuran Christophe'un sanrılarının anıtı. Onun Versailles'den kopya ettiği sarayı gezerken Carpentier ayin ilahilerini ve büyücü tamtamlarını duyar gibi oluyor. Fethedilmez bir kaleye benzeyen bu muazzam yapının tanrılara kurban edilen, boğaların kanıyla pekiştirilmiş taşları yıldırımlara, zelzelelere göğüs germiş. Haiti'de Carpentier şunu öğreniyor ki, deneyimlerden ve bedenden geçerek Amerika'nın derinlerine inerken yapılan yolculuktan daha güçlü ve daha keyifli hiçbir sihir yoktur. Avrupa'daki sihirbazlar birer bürokrat olup çıkmışlar ve sihirle büyü yorgun düşerek bir el çabukluğu becerisine indirgenmiş. Oysa Amerika kıtasında sürrealizm hala yağmur ve delilik kadar doğal. 1943 Port-au-Prince, yalan söylemeyen eller. David Peters kapısı herkese açık bir atelye kuruyor ve burada aniden Haiti sanatı patlıyor. Herkes her şey üzerine resim yapmaya başlıyor. Kumaş, mukavva, teneke kutu, tahta kaplamalar, duvarlar, önlerine ne çıkarsa. Gökkuşağının yedi canını kullanarak göz kamaştıran şaşalar fışkırtıyorlar. Herkes ayakkabı tamircisiyle balıkçı, ırmak başındaki çamaşırcı kadınla pazarcı. Avrupa'nın sıkıp suyunu çıkardığı, Birleşik Devletler'in işgal ettiği, savaşlarla diktatörlüklerin parçaladığı bu en yoksul Amerika ülkesinde insanlar renklerle haykırıyor ve onları kimse susturamıyor. 1943, Mount Ruiz, bir çimdik tuz. Bir barda şiş karınlı çocukların ve iskeleti çıkmış köpeklerin arasında Hector Hippolyte elindeki tavuk tüyü fırçayla tanrı resimleri yapıyor. Yahya peygamber akşamları bara uğrayarak ona yardım ediyor. Hippolyte kendi eli aracılığıyla resimler yapan tanrıların portrelerini çiziyor. Bu Haiti tanrıları resim ve ressam aynı anda hem dünyada hem de cennet ve cehennemde yaşıyorlar. Hem iyilik hem kötülük yapabiliyor ve çocuklarına avuntu ve öç sunuyorlar. Tanrıların hepsi Avrupa'dan gelme değil, kimileri bu ülkede doğmuş. Örneğin silindir şapkasıyla bastonu siyahlığını daha da karartan ağır yürüyüşlü Baron Samedi, zehirlerin ve mezarların efendisi. Zehirin can alması ve ölenlerin huzura kavuşması Baron Samedi'nin elindedir. O birçok ölüyü zombiye dönüştürür ve köleliğe yazgılar. Zombilerin, yani yürüyen ölüler ya da ruhlarını yitirmiş diriler, yüzlerinde umutsuz bir aptallık okunur. Gene de kölelikten kurtulup yitik ruhlarına yeniden kavuşmaları sırasında an meselesidir. Bir çimdik tuz zombileri uyandırmaya yeter. Napolyon'u yenerek Amerika'da özgürlüğün temelini atmış olan kölelerin ülkesinde de tuz kıtlığı çekilecek değil ya. 1944, New York, görmeyi öğrenmek. Öğle saati James Baldwin yanında bir arkadaşıyla Manhattan sokaklarında dolaşmaktadır. Bir kırmızı ışıkta dururlar. Bak der Baldwin'in arkadaşı yeri göstererek. Baldwin bakar hiçbir şey göremez. Baksana işte bak. Hiçbir şey. Kaldırım dibindeki pis bir su birikintisinden başka bakacak hiçbir şey yoktur. Arkadaşı üsteler. Bak görüyor musun? Bunun üzerine Baldwin dikkatli bakar ve bu kez görür, suyun üzerine yayılan bir benzin damlası. Derken o benzin damlasında bir gökkuşağı ve suyun daha da derininde hareket halindeki sokak ve sokaktan geçen insanlar. Baştan kara etmişiyle, delirmişiyle, sihirbazıyla, hareket halinde bütün bir dünya, ışıklarla, dünyalarla dolu bir dünya. Baldwin görür bunu, ömründe ilk olarak görür. 1945, Guatemala, El Salvador sınırı. Miguel 40 yaşında. Mağaralarda, mezarlıklarda yatıyor. Açlık yüzünden sürekli hıçkırık tutması çekiyor ve yemek kırıntısı kapmak için kuşlarla yarışıyor. Onunla ara sıra buluşan ablası, Tanrı sana birçok yetenek vermiş ama sonra seni komünist yaparak cezalandırmış diyor. Partisinin güvenini yeniden kazandıktan sonra Miguel'in sıkıntıları ve koşuşturmaları daha da artmış. Şimdi ise parti çilesini en çok çekmiş olan bu üyenin Guatemala'ya sürgüne gitmesine karar vermiş. Bin zahmet ve tehlikeyi göze alan Miguel sonunda sınırı geçmeyi başarıyor. Gecenin en koygun saatidir. Miguel bitkin bir ağaç altına uzanıyor. Şafak sökerken koskocaman bir sarı inek ayaklarını yalayarak Miguel'i uyandırıyor. Günaydın diyor Miguel. Ödü kopan inek böğürerek var hızıyla ormanın içine kaçıyor. O saat ormandan öç peşinde beş boğa fırlayıp geliyor. Kaçmak olanaksız. Miguel'in arkasında uçurum var. Altında durduğu ağacın gövdesi de pürüzsüz. Boğalar saldırıya geçiyor, sonra birden zınk diye duruyorlar. Gözler fırlak, soluklar hırıltılı, burunlarından duman ve ateş fışkırtıp boynuzlarını sallayarak, yeri eşelerken otları paralayıp bir toz bulutu kaldırarak. Miguel soğuk terler dökerek tir tir titremektedir. Korkudan dili tutulmuş, kekeleyerek özür diliyor. Boğalar ona bakıyorlar. Yarısı açlık, yarısı korku olan bir küçük adam. Sonra kendi aralarında bakışıyorlar. Miguel kendini Marx'la Assisi'li Ermiş Francis'e emanet ederken boğalar ağır ağır ona arkalarını dönüyor. Başlarını sallaya sallaya uzaklaşıyorlar. Miguel Marmol'un 40 yaşında yeniden dünyaya gelmesi de işte böyle oluyor. 1945, Hiroşima ve Nagasaki, ateşten bir güneş. Yeryüzünde şimdiye değin hiç görülmemiş keskin bir ışık yavaş yavaş yükselip göğü yarıyor, sonra aşağıya çöküyor. 3 gün sonra ikinci bir güneşler güneşi Japonya'nın üstüne doğuyor. Aşağıda iki kentin közleri kalıyor. Bir yıkıntılar çölü, on binlerce ölü ve yıllar boyunca ufak ufak ölmeye yazgılı on binler. US Başkanı Harry Truman, Hiroşima ve Nagasaki halklarının üstüne atom bombası atma emrini verdiğinde Hitler'le Mussolini ortadan kalkmış, savaş neredeyse bitmişti. Bu emir Birleşik Devletleri'nde sarı tehlikenin derhal ortadan kaldırılması için koparılan ulusal yaygaranın bir sonucuydu. Şimdiye değin kimsenin sömürgeleştiremediği bu küstah Asya ülkesinin emperyalist özentilerini kökünden kazımanın zamanı çoktan gelmişti. Basın bu hınzır ufarak şeytanlardan söz ederken bunların iyi olanı ölü olanıdır deyip duruyor. Şimdi artık tüm kuşkular dağıtılmıştır. Fatihler arasında bir tek Ulu Fatih var. Birleşik Devletler savaştan yara almaksızın eskisinden daha güçlü çıkıyor. Bütün dünya onun savaş ganimetiymiş gibi davranmaya başlıyor. 1945 Princeton, Einstein. Einstein'a düğmeye basan kendi eliymiş gibi geliyor. Gerçi kendisi imal etmiş değil, gene de eğer enerjinin özgür kalmasıyla ilgili kendi kuramları olmasa atom bombası yaratılamayacaktı. Şimdi Einstein keşke başka biri olsaydım diye içinden geçiriyor. Keşke hayatın gizlerini inceleyip sorgulayacağı yerde yaşamını zararsız bir uğraşa adamış olsaymış. Tesisatçı ya da duvarcı ustası gibi. Çünkü şimdi başkaları bu gizleri yaşamı yok etmek amacıyla kullanıyor. Çocukluğunda bir öğretmeni ona sen asla bir baltaya sap olamayacaksın demişti. Yüzünde ayda yaşarmış gibi bir dalgınlıkla gündüz düşleri kurarak insan ışınlara binebilse ışığı nasıl görürdü acaba diye merak ederdi. Sorunun yanıtını büyüdüğünde göreceli kuramında buldu. Bir Nobel ödülü kazandı ve daha birçok ödülleri hak etti. Mozart'ın sonatalarıyla Pythagoras teoremi arasındaki gizemli bağlantı konusunda ya da aşırı uzun piposundan yükselen dumanların havada çizdiği başına buyruk arabeskler konusunda zihninde sivrilen sorulara verdiği yanıtlarla. Einstein'ın inancına göre fen bilimi evrenin güzelliğini gözler önüne sermenin bir yoludur. Bilginlerin bu en ünlüsü insan tarihinin en hüzünlü gözlerine sahip. 1945 Buenos Aires, Peron. General MacArthur Japonların Spruill Braden'da Arjantin'in yönetimini ele alıyorlar. Arjantin'i demokrasiye giden hayırlı yolda yetmek için US Büyükelçisi Braden muhafazakardan komüniste kadar bütün partileri bir araya getirerek Juan Domingo Perón'a karşı birleşik bir cephe oluşturuyor. US Dışişleri Bakanlığı'na bakılırsa Arjantin hükümetinin çalışma bakanı olan Albay Perón bir Naziler çetesinin elebaşısıdır. Look dergisi onun masasının çekmecelerinde Hitler ve Mussolini'nin resimlerinin yanı sıra Patagonyalı yerli kızların fotoğraflarını bulunduran bir sapık olarak tanıtıyor. Bununla birlikte Perón başkanlık yolunda uçarcasına hızla ilerliyor. Yanında da hummalı gözleri ve kandırıcı sesiyle radyo oyuncusu Evita var. Perón yorulduğu, kuşkuya kapıldığı ya da korktuğu zaman gemi dişlerinin arasına alan Evita oluyor. Perón şimdi bütün partilerin toplamından daha çok insan çekmektedir. Kendisine kışkırtıcı denilmesini onur sayıyor. VIP'lerle son modayı izleyen sosyetikler Buenos Aires sokaklarının köşelerinde mendil ve şapka sallayarak Büyükelçi Braden'ın adıyla tempo tutarken işçi baryolarında çulsuzlar Perón'un adına alkış tutuyorlar. Kendi ülkelerinde sürgün yaşayan bunca suskunluktan dilsizleşmiş bu emekçi kitleleri her zaman onlardan yana çıkan bu çizgi dışı bakanın kişiliğinde hem yurtlarını hem de seslerini buluyorlar. Unutulmuş toplumsal yasaların tozunu silkeleyip yeni yasalar yarattıkça Perón'un yandaşları çığ gibi çoğalıyor. Onun savunduğu büyük çiftliklerde ve estansiyolarda canları çıkanların haklarına saygı gösterilmesini dayatan yasadır. Bu yasa kağıtta da kalmıyor ve o zamana dek neredeyse bir nesne sayılan köy insanı sendikasına da kavuşarak bir kırsal çalışanı olup çıkıyor. 1945 Tucuman Tarlaları, Şeytan Çömezi. Egemenliği altındaki yerleri alt üst eden bu yenilikler karşısında küplere biniyor. İşçi sendikaları onu sivri bir hançer ucundan daha çok korkutup öfkelendiriyor. Kuzey Arjantin'in uçsuz bucaksız şeker kamışı çiftliklerinde bu şeytan çömezi ırgatların söz dinlemesinden sorumludur. İçlerinden biri terbiyesini bozar ya da bir söze karşılık verirse şeytan çömezi onu bir lokmada yalayıp yutar. Yürürken zincir şakırtıları çıkarıp kükürt kokusu saçmasına karşın onun şeytanın ta kendisi mi yoksa yalnızca bir görevlisi mi olduğunu kimse bilmiyor. Onu yalnızca kurbanları görüyor. Kurbanların çetelesini de kimse tutamıyor. Söylentiye bakılırsa çömez geceleri dev boyu bir yılana dönüşerek ırgatların yattığı kulübeleri geziyormuş. Ya da yollarda kocaman dişli, iri pençeli, gözleri alev saçan simsiyah bir köpek biçiminde çömelip pusuya yatıyormuş. Minik bir meleğe ağıt. Arjantin'in kuzey illerinde küçük çocukların ölümlerine ağlanmaz. Dünyada bir boğaz eksik, cennette bir melek fazla. Ölüm sarhoştur. İlk horozların ötmesiyle birlikte keçi boynuzu likörüyle çika testisini başına dikerek kontrbas ve gitar eşliğinde dans etmeye başlar. Dans edenler ayaklarını yere vura vura dönerlerken ölmüş çocuk kucaktan kucağa geçirilir. Çocuğun iyice pışpışlanıp kutlanmasından sonra cennete doğru uçmasını sağlamak için herkes bir ağızdan şarkıya başlar. Şarkı sesi yükseldikçe küçük yolcu da bayramlıklarını giymiş yola çıkar ve onu uğurlamak için gene de kanatlarını yakmamaya çalışarak havai fişekler ateşlenir. 14. Ayının sonu. Sayfa 156.